Merhaba kardeşler, hoş geldiniz. Sizi görmekten bugün de büyük bir zevk alıyorum. Ve Amerika'dan yeni dönen kardeşlerimiz için de çok heyecanlıyım. Ve tabii ki bebekleri için de. Şimdiden Rab bereketlesin sizi. Rab'in sözlerini paylaşacağım şimdi. Ve ana rahminden beli topal olan bir adam taşınıyordu. Tapınağa girenlerden sadaka istemesi için onu her gün tapınağın güzel denilen kapısına bırakırlardı. Petrus ve Yuhanna'nın tapınağa girmek üzere olduğunu görünce onlardan sadaka istedi. Petrus, Yuhanna ile birlikte ona dikkatle bakarak bize bak dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak bakışlarını onlara dikti. Ama Petrus, gümüşüm ve altınım yok dedi. Fakat bende olanı sana veriyorum. Nasıralı İsa Mesih'in ismiyle yürü ve onu sağ elinden tutup kaldırdı. O anda adamın ayakları ve bilekleri güçlendi. Sıçrayıp ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Yürüyerek, sıçrayarak ve Allah'ı yücelterek onlarla birlikte tapınağa girdi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un Allah'ı atalarımızın Allah'ı, kulu İsa'yı yüceltti. Siz onu teslim ettiniz ve Pilatus onu salıvermeye karar verdiği halde siz onu Pilatus'un önünde inkar ettiniz. Siz kutsal ve adil olanı inkar ettiniz ve bir katilin size bağışlanmasını dilediğinizi belirttiniz. Yaşam önderini öldürdünüz ama Allah onu ölülerden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. Onun ismine olan iman aracılığıyla onun ismi. Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adamı güçlendirdi. Evet, İsa aracılığıyla gelen iman. Hepinizin önünde bu adama tam bir sağlık verdi. Ve şimdi kardeşler, biliyorum ki atalarınız gibi siz de bunu bilgisizlikten yaptınız. Ama Allah bütün peygamberlerin ağzıyla Mesih'in acı çekeceğini önceden ilan ettiği şeyi böylece yerine getirdi. Öyleyse tövbe edin ve dönün ki günahlarınız silinsin. Öyle ki Rabbin huzurundan ferahlık zamanları gelsin ve sizin için önceden belirlenmiş olan Mesih'i, yani İsa'yı göndersin. Allah'ın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzıyla bildirdiği gibi, her şeyin yeniden tesis edileceği zamana dek gökyüzünün onu kabul etmesi gerekir. Nitekim Musa şöyle demiştir. Allah'ınız Rab size kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onun size söyleyeceği her şeyi dinleyin ve şöyle olacak. O peygamberleri dinlemeyen her can halkın arasından tamamen yok edilecektir. Amin.
Çok yaşa. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Ben vaaz vermeden önce dua etmek istiyorum. Gökteki babamız, tekrar sana geliyoruz ve tekrar sana teşekkür ederiz. Senin sözün diri ve sen yaşayan bir Tanrısın. Lütfen bugün senin sözün aracılığıyla bize konuş. Bizim yüreklerimize konuş. İsmimizin adıyla amin. Bazı filmler Netflix'te izliyor musunuz? Ya da bazı diziler?
Çok.
Geçenlerde yeni bir film çıktı. Jenna ve ben o film izledik. Matt Damon ve Ben Affleck ile. The Rip. İstediniz mi? The Rip. Türkçe kelime yoksa The Rip diyorlar. Yani Ben Affleck ve Matt Damon iki polis. Polis takım için, özel bir takım için çalışıyorlar. Bir bilgi geliyor. Bilgi geliyor. O evde, ya bir evde mafyadan, ya mafya parası var. Yani kara parası var. Uyuşturucu parası. Gidiyorlar ve buluyorlar. Birkaç milyon euro. Euro değil. Birkaç milyon dolar buluyorlar. Ama mesela istasyonu haber vermiyorlar. Ha bulduk. Buradayız. Lütfen gelin. Daha fazla insana gelsin. Sanki Matt Damon bu parayı çalmaya çalışıyor. Bütün film boyunca böyle düşünüyorsun. Evet, o para çalacak. Böyle gözüküyor. Ama sonunda bir değişiklik oluyor. O bu para çalmak istemiyor. Polis takımında bir hain var. Ve o hain bulmak için böyle davranıyor. Ve tam yani değişiyor. Ama ilk görüyor, yani bakıyorsun, filmi izliyorsun, düşünüyorsun, evet çalmak istiyor, çalmak istiyor. Ama sonunda yok, tam yani ana konusu tam farklı. Ve bugünkü konumuz da benzer bir konu. Bir insan iyileştiriliyor ve sanki büyük bir mucize var ve doğru var. Ama ana konusu bu mucize değil. Başka bir şey. Buna beraber bakıyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Ne bunu söylüyorum? Biz yeni bir vaaz serisimizi başladık. Geçen hafta elçilerin işleri hakkında yeni bir vaaz serimizi başladık. Ya da bazı havariler diyorlar. Elçilerin işleri ya da havariler. Aynı. Bu kitap ilk kilisenin hikayesini anlatır. Ve kilisenin ne olduğunu anlamak istiyorsan ya da istiyorsanız o kitaba bakmanız gerekiyor. Ve bu nedenle biz kilise olarak o kitaba bakıyoruz. İlk kilise nasıl başladı? İlk kilise neden başladı? Öğrenciler ne yaptılar? Yeni ayette ilk dört kitap Berihan, Mata,
Markos, Luka, Yuhanna.
Evet, İsa'nın hayatını anlatıyor. İsa hizmet ediyor, sonunda öldürülüyor. Dirili ve sonunda Mata 28 göğe alanı. İsa Mesih göğe, yani göğe alanı. Yani elçinin işleri bir de daha doğrusu. Göğe alanı. O gidiyor ama öğrenciler devam ediyor. Öğrenciler devam ediyor ve İsa Mesih kutsal ruh gönderiyor. İsa gidiyor ama onlar devam ediyorlar. Hizmet etmeye devam ediyor. İsa Mesih gidiyor ama kutsal ruhu gönderiyor ve öğrenciler kutsal ruh ile dolduruluyor. Ve ilk kilise kuruluyor. Petrus'un ilk vaazını inceledik geçen hafta. Bilge abi bunun üzerine vaaz verdi. İlk vaazına baktık. İlk kilisenin ilk vaazına baktık. Petrus bunu yapıyor. Bugün ilk mucizeye bakacağız. Ama sadece mucizeye değil. Mucize olduktan sonra Petrus yine kısa bir vaaz veriyor. Ufuk abi bunu okudu. Yine bir vaaz verdi. Ve tam olarak ne olduğunu açıklar. Onun vaazı birçok konu içeri. Ve biz öncelikle mucizeye daha iyi aydınlatan noktalara bakacağız. Acı çeken bir adam iyileştirilir. İncelediğimiz bu mucize dört farklı yöne gösteriyor. O mucize yukarıya, ileriye, içeriye ve aşağıya gösterir. İşaret ediyor. Ve bu dört yönü anladığımızda acı ve ıstırapla daha iyi başa çıkabilmemize yardımcı olur. Hazır mısınız? Başlayalım. Mucize yukarıya işaret ediyor. Ayet 6 şöyle diyor. İsa Mesih'in ismiyle yürü. Yani Petrus ve Yohanna şöyle diyorlar. İsa Mesih'in ismiyle yürü. Ve ayet 16. Onun ismine olan iman aracılığıyla onun ismi gördünüz vesaire. Petrus burada ne yapıyor? Petrus şöyle diyor. Bu mucize İsa'yı gösterir. Onun gücünü gösterir. Petrus hiçbir zaman kendini göstermez. Bakın içimde ne kadar büyük bir güç var demez. Ya da bakın ne kadar harikayım demez. Petrus hiçbir zaman şerefi kendini almıyor. Petrus kutsal ruh ile doludur. Ve kutsal ruhun görevi ne diye biliyor musunuz? Kutsal ruhun görevi. O İsa Mesih'i gösterir. Eğer Hristiyansanız ve kutsal ruh sizde yaşıyorsa, kutsal ruhun görevi İsa Mesih'i göstermektir. Güç ondan gelir ve sonuçta önemli olan odur. Birkaç, 2-3 sene önce daha yaşlı ve deneyimli bir pastöre bir soru sordum. Ve bu bazen çok faydalı. Daha yaşlı insanlara, daha deneyimli insanlara bir soru sormak bazen çok faydalı olabilir. Ve ben şu soru sordum. Yıllarca hizmet ve deneyimden sonra genç bir pastöre ya da genç bir ihlakçı ne tavsiye ederdin? Ne tavsiye ederdin? Kısa bir süre düşündü ve şöyle bir cevap verdi. Burada öncelikle önemli olan sen değilsin. O İsa Mesih. İsa'yı takip edersen içinde bir bakış açısı değişikliği olur. Bunun ilk kilisede çok net görüyoruz. Tüm hizmetler, tüm vaazlar ve tüm mucizeler İsa'yı gösterir. Ve belki de mucizelerin imkansız olduğunu söylüyorsunuz. Ya bu mümkün olamaz. Mümkün değil. Doğa kanunları vardır ve bunlar değiştirilmez. Bir taş düşündüğünde o aşağıya düşer. Bu net. O zaman böyle mucizeler olamaz. Bazı insanlar bilimsel bilgileri ve Tanrı'ya olan inancı birbirini zıtlaştırmaya çalışır. Ama bunun öyle olması gerekmez. Tanrı'ya olan inancı, Kutsal Kitap, Tanrı'nın her şeyi sözünü gücüyle var ettiğini söyler. Rab konuştu ve böyle oldu. O sadece dünyayı, insanları ve etrafındaki her şeyi yaratmakla kalmaz. Aynı zamanda onları var eder. Doğa kanunları Tanrı'nın yaratışını var etmek için var. Kutsal Kitabın doğru söylediğini bilmek istiyorsanız, Hristiyanlığın doğru olup olmadığını bilmek istiyorsanız, öncelikle mucizelerle çok fazla ilgilenmeyin. İsa'nın hayatına bakın. İlk olarak İsa'nın hayatına bakın. Yani Hristiyan kelimesi Grekçeden Kristos'tan gelir. Yani Hristiyanlığın temeli İsa Mesih, Kristos. Hristiyanlığın temelleri mucizeler değil. İsa Mesih. Bu size Hristiyanlığın doğru olup olmadığını gösterir. Ve bu ilk öğrendiğimiz şey. Bu hikayedeki her şey İsa'yı gösterir. Bu öğrendiğimiz ilk şeydi. Mucize, ama ikinci şey de var. Mucize ileriye işaret eder. Elçilerin işleri çocuklar kimin tarafından yazılmıştı? Luka'dan. Luka'dan yazılmıştı. Pardon, yazılım bir daha. Sormadım önce. Sonraki varsa önce size bilgi vereceğim. Pardon. Evet, Luka tarafından yazılmıştı. Ve ne olduğunu ilk kilisinin olayları, yani ne olduğunu bize açıklar. Ayet 8 mesela şunu yazıyor. Sıçrayıp ayağa kalktı ve yürümeye başladı. Yürüyerek sıçrayarak ve Tanrı'yı yücelterek onlara birlikte tapınağa girdi. O adam iyileşir ve ayağa kalka koşa. Felci geçmiştir. Neden iyileşme mucizesi var? Neden iyileşme mucizesi var? Başka bir şekilde de gerçekleşemez miydi? Mesela Tanrı gökyüzüne bir şey yazabilirdi. Yapabilirdi. Ya da birçok melekle gönderebilirdi. Ve İsa'dan bahsedebilirdi. Böylece ilk kiliselerde ilk adımları yapabilirdi. Neden sürekli şifa mucizeleri hakkında okuyoruz? Eski anlaşmada Yeşaya kitabı var. Peygamber Yeşaya kitabı var. Ve Yeşaya 35'te bir balantısı var. Orada bir kehanet, bir peygamberlik var. Okuyorum Yeşaya 35, 5 ve 6. O zaman köylerin gözleri, sağırların kulakları açılacak. Toparlar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Yeni ayetteki mucizelerin amacı sorunları ve acıları iyileştirmekti. Kırılmış olan bir şey yeniden onarılır. Ve okuduğumuz metinde ayet 21 şunu diyor. Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzıyla bildirdiği gibi her şeyin yeniden tesis edileceği zaman dek gökyüzünün onu kabul etmesi gerekiyor. Her şey yeniden onarılacaktı. Tanrı kötülüğü icat etmedi. Topallığı icat etmedi. Acıyı yaratmadı ve ölümle dolu bir dünya yaratmadı. Eden bahçesinde Tanrı'dan uzaklaştık. Bunun sonucu yoksulluk, ölüm, adaletsizlik ve hastalık oldu. Kutsal kitaptaki mucizeler aslında doğal düzeninin yeniden kurulmasıdır. Yaratılışın başlangıçta amaçlandığı gibi körler görür, ölüler dirilir, toparlar yürür. Bu acı ile başa çıkmamız için bize büyük bir umut verir. İsa bize umut verir. Her şey yeniden düzelecek. Ve sadece bu dünyada değil. Bize de farklı bir vaat verir. Sonsuza kadar. Bu hayatın sonunda bizi başka bir hayat bekliyor. Sonsuza dek İsa Mesih ile beraber, Tanrı ile beraber yaşayabiliriz. Ona inanırsak. Sonsuza dek onunla beraber yaşayabiliriz. Ve orada hiçbir acı olmayacak. Hiçbir kötülük, hiçbir hastalık, hiç kötü bir şey olmayacak. Ve bu bizim umudumuz. Her şey yeniden düzelecek. Bazı şeyler bu dünyada yenilenecek. Ama bizim vaadimiz sadece, bizim umudumuz sadece bu hayat için değil. Sonsuza dek. Ve bu bizim umudumuz. Böylece her şeyi aşabiliriz. Ve acının kötü olmadığını söylemiyorum. Acı kötüdür. Hastalık, yalnızlık, maddi zorluklar ve dışlanma hepsi ciddi şeylerdir ve acı verir. Ve bu vaaz hakkında düşündüğüm zaman Alman bir teolog aklıma geldi. Dietrich Bonhoeffer. Belki siz ondan duymuşsunuzdur. O Nazi zamanında onlara karşı şeyler söyledi. Diyor ki, yanlış şeyler yapıyorsunuz. Kutsal kitaba göre doğru hareket etmiyorsunuz. İnsanları öldürüyorsunuz. Kutsal kitaba karşı. Net, çok net söyledi. O zaman bunu Hitler ve Naziler hiç sevmediler. Ve hapiste atıldı. Ve orada birçok mektup, birçok kitap, birçok şey yazdı. Ve bir şey okumak istiyorum. Sadece birçok satır. Şöyle yazıyor. İyi güçlerin muhteşem koruması altında. Gelecek ne olursa olsun güvenle bekliyoruz. Tanrı akşamları ve sabahları bizimle ve şüphesiz her yeni günde. Ve o adam hapiste ve savaş bitirmeden birkaç hafta önce öldürüldü. Ama o adam böyle bir umudu var ki o biliyordu bu hayata bu hayat gidebiliyor. Ama bundan sonra bütün kötülük gidiyor ve gidecek. Ve İsa Mesih ile beraber yaşayacağım. İsa Mesih sayesinde tüm bunları üstesinden gelebileceğimiz bir umurumuz var. Ama bu mucize sadece yukarı göstermiyor. Sadece ileriye göstermiyor. Aynı zamanda içeriye gösteriyor. O adam iyileşiyor. Tekrar yürüyebiliyor. Yani çok net fiziksel bir engel vardı. Acı fizikseldir. Ancak bu mucize bize sadece fiziksel olmayan bir şeye işaret ediyor. Ruhsal bir şeye işaret ediyor. Sadece fiziksel olarak hastalık çekip yardıma ihtiyaç duymuyoruz. Ruhsal olarak da kör gözlerimizin açılması gerekiyor. Ruhsal olarak felçli ve hareketsiz ruhlarımızın canlanması gerekiyor. Petrus nasıl bir cevap veriyor? O adam Petrus'a soruyor. Bana bir şey verebilir misin? Sanki bir bağış istedi. Ve Petrus ne diyor? Gümüşüm ve altınım yok dedi. Fakat bende olanı sana veriyorum. Nazaralı İsa Mesih'in ismiyle yürü. Bu adam için daha iyi şeyler var. Daha derin bir şey. Sadece engelinin iyileşmesi değil. Ve ayet 16 şöyle diyor. Onun ismine olan iman aracılığıyla onun ismi gördünüz ve tanıdığınız bu adamı güçlendirdi. Evet, İsa aracılığıyla gelen iman hepinizin önünde bu adam tam bir sağlık verdi. Petrus burada İsa Mesih'e imandan bahsediyor. İman dışsal bir şey değil. İman içsel olarak gerçekleşen bir şeydir. Daha açık bir şekilde açıklanan benzer bir iyileşme hikayesi Markus 2'de var. Bunun üzerine bir sene önce vaaz verdik. Orada felçli bir adam İsa'ya getirilir. Ve İsa ona şöyle der. Oğlum, günahların bağışlandı. Muhtemelen bu felçli adam şöyle düşünmüştü. Ya İsa, benim daha acı bir durumum var. Yürüyemem. Yürüyemem. Daha açık bir durum var. Ben yürüyemiyorum. Bunu nasıl görmezsen gelebilirsin. Din ve maneviyat hakkında daha sonra konuşalım. Ruhum hakkında daha sonra konuşalım. Bir olarak yürüyemem. Görmüyor musun? Fakat İsa iyileştirmeden önce günah hakkında konuşuyor. Ve Petrus da adam iyileşmeden önce iman hakkında konuşuyor. Her insanın içinde dışsal bir hastalıktan çok daha fazla iyileşme ihtiyaç duyan bir şey vardır. Acı ne kadar kötü olursa olsun ve Tanrı'nın onu sona erdirmek için ne kadar çaba sarf ederse etsin. Acı senin birinci sorunun değildir. Sorun günahtır. Tanrı ile doğru bir ilişki kurmalısın. Tanrı ile barışmalısın. Kalbin tamamen Tanrı'nın sevgisi ve Tanrı'nın sevgisinin kesinliği ile dolu olmalı. O zaman ve ancak o zaman en derin ihtiyacın karşılanacaktır. Keşke yürüyebilseydim. O zaman bir daha asla mutsuz olmazdım. Yanlış. Gümüş ve altın arıyoruz. Fiziksel şifa arıyoruz. Başka bir deyişle, dünyevi, fiziksel, ekonomik, duygusal, yüzeysel bir şey var. Ve buna sahip olsaydım mutlu olurdum diyoruz. Ama İsa diyor ki, kendini kandırıyorsun. İçine bak. Derinlerine bak. Sana gerçekten neye ihtiyacın olduğunu söyleyeceğim. Kutsal Kitap diyor ki, en büyük sorunumuz her birimizin kimliğin İsa'dan başka bir şeye dayandırılmasıdır. Bir şeye bakıyoruz. İster yürümeye, ister başarıya, ister bir ilişkiye, ister bir duruma veya bir koşula. Bir şeye bakıyoruz ve buna sahip olsaydım her şey yolunda olurdu diyoruz. Ama bunu yaptığınızda bu şeyleri sanki sizi kurtarabilecekmiş gibi görüyorsunuz. Sanki size mutluluk veya takdir getirebilecekmiş gibi. Ama gerçek şu ki biz insanlar günah yüzünden Tanrı'dan ayrılmış durumdayız. Ve ne kadar çaba sarf edersek edelim bu ayrılığı aşamayız. Fiziksel veya dışsal şeyler asla en derin ihtiyacımız değildir. En derin ihtiyacımız değildir. Ruhsal şeylerdir. İçimizde Tanrı'ya ihtiyacımız vardır. İçimiz Satan'ın sevgisine ihtiyacımız var. Acı çekmek kötüdür. Kesinlikle. Buna şüphe yok. Bunu her gün görüyoruz. Ve fark ediyoruz. Ama günah Tanrı ile olan ilişkimizi yok eder. Bizi bencil yapar. Bizi kendimize odaklanmış gibi yapar. Ölümcüldür. İsa kutsal kitapta bizi kurtarıcımız olmak istediğini söyler. Biz kendimizi kurtarabileceğimizi düşünüyoruz. Yaptıklarımızla tam bir taktiğe göreceğimizi düşünüyoruz. Ama İsa der ki, bırak sana yardım edeyim. Benimle ilişki içinde yaşamak için günahlarının bağışlanmasına ihtiyacın var. Bu acı verecek. Ama iyileşecek ve tatmin olacaksın. Bu üçüncü ve dördüncü yön mucize aşağıya doğru işaret eder. Ayet 18 şunu diyor. Ama Tanrı bütün peygamberlerin ağzıyla Mesih'in acı çekeceğini önceden ilan ettiği şeyi böylece yerine getirdi. Evrenin tarihinde gerçekleşen en büyük mucize Tanrı'nın oğlunun bedenine insan olmasıdır. Tanrı'nın sözü insan oldu, beden aldı ve aramızda yaşadı. Aramızda yaşadı ama aramızda büyük bir fark var. O tek kişi olarak tamamen günahsız yaşadı. Tamamen günahsız yaşadı. Ve yine de bizim yerimize çarmıhta öldü. Bizim günahlarımız için çarmıhta öldü. Bu saf lütuftur. İsa Mesih dünya geldiği zaman kötülüğün kaynağı yok etmek için güçle gelseydi hiçbirimiz hayata kalamazdık. Neden biliyor musunuz? Çünkü insan kalbinin benciliği dünyadaki kötülüğün ana kaynaklarından biridir. Güçle İsa Mesih güçle gelseydi hepimiz yok olurdu. Ama bunu yapmadı. Sadece adil bir Tanrı değil, aynı zamanda sevgi dolu bir Tanrı. Lütuf ve merhamet dolu bir Tanrı. Ve bu nedenle, bu yüzden zayıflık içinde geldi. Çarmıhta öldü ve bizim hak ettiğimiz cezayı üstlendi. Yani onun gücü zayıflığı aracılığıyla hayatımıza girer. 2. Korintiler 13:4 bunu çok iyi söylüyor. Bunu okumak istiyorum. Güçsüzlük içinde çarmıha gerildiği halde şimdi Tanrı'nın gücüyle yaşıyor. Biz de onda güçsüz olduğumuz halde Tanrı'nın gücü sayesinde onunla birlikte sizin yararınıza yaşayacağız. Tanrı'nın gücüyle nasıl yaşayabiliriz? Öncelikle zayıf olmalısınız. Zayıf olmalıyız. Tövbe etmeye hazır olmalıyız. Kendimize yanlış olan şeyleri kabul etmeye hazır olmalıyız. Ona tamamen güvenmeye, ona itaat etmeye ve hayatınızın kontrolünü ona teslim etmeye hazır olmalıyız. Tüm mucizeler aslında aynı şey yapar. Yukarı gösterilir. İsa'nın müjdesinin ondan geldiğine güvenebilirsiniz. Yani güvenebiliriz. Onlar ileriye işaret eder. Mesih de tüm acıları atlatmamızı sağlayan bir umudumuz vardır. Onlar içeriye işaret eder. Gerçekten ihtiyacımız olan şey İsa Mesih aracılığıyla Tanrı ile kişisel bir ilişki kurmak. Günahlarınızın bağışlanmasını sağlamalısınız. Günahlarınızla yüzleşin. Bu acı çekmenizden daha acil bir ihtiyaçtır. Ve son olarak aşağıya bakın. İsa Mesih'in çarmıhta sizin için yaptıklarını bakın. Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın biricik oğlu gökten indi. Ve burada yaşadı ama böyle kalmazdı. Aynı zamanda öldü ve mezara girdi. Ve mezardan dirildi ve yaşıyor. Bu bizim kurtarıcımız, bizim umudumuz. Ben dua etmek istiyorum. Ya İsa Mesih, seni seviyoruz ve sana teşekkür ederiz. Sen bizim yerimize öldün. Sen gökten indin. Beden aldın. Aramızda yaşadın. Ve bazı ne kadar zayıf, ne kadar kötü olduğumuzu gördün Rab. Bazen bencillik veya bencil bir yüreğimiz var. Bazen öfkeleyen bir yüreğimiz var. Şüpheleyen bir yüreğimiz var. Ve bunu olmasına rağmen bizim yerimize çarmıhta öldün. Seni daha iyi tanımak için lütfen bu gerçek yüreklerimize daha derin insin. Ve bunu senin isminle dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Amin.